Ayrım 63.
Ve Mao'nun 1930'lu ve 1940'lı yıllardaki komünist hareketini gözleyen, kimi yabancılar en azından onun Stalin'in işçilerin ve köylülerin nispi önemi konusundaki tavrına körü körüne bağlı kalma eğiliminde olmadığını görüyorlardı. Şunun da farkındaydılar ki, Moskova Çin Komünist Partisi'ni pek gönüllü olarak desteklememiş ve hatta onu 1946 ve 1948 gibi ileri bir dönemde bile Chiang Kai-shek'in milliyetçileriyle dengelemeye çalışmıştır. SSCB'ye göre bu, Kızıl Ordu'nun yardımı olmadan Rusya'nınkinin hemen hemen 3 katı büyüklüğe sahip bir ülkede kurulmuş, Dünya Komünist Hareketi içinde ister istemez rakip bir çekici kutup oluşturabilecek, yeni bir komünist rejimin doğuşunu önleyecekti. Bununla birlikte bölünmenin bu kadar geniş olması pek çok gözlemciyi şaşırtmış ve uzun yıllar dünya çapında bir gizli komünist anlaşmasından korkan Birleşik Devletler'in gözünden kaçmıştır. Şurası bir gerçektir ki, Kore Savaşı ve onun ardından Tayvan konusunda üstünlük sağlamak için Çinlilerin ve Amerikalıların yaptığı manevralar, dikkatleri Moskova-Pekin eksenindeki soğukluktan uzaklaştırmıştı. Stalin'in Çin'e yaptığı oldukça küçük yardımlar her zaman için Rusya'nın Moğolistan ve Mançurya'daki ayrıcalıklarını vurgulayan bir bedel karşılığında öneriliyordu. Mao, Ruslarla 1954 yılında yaptığı görüşmeler sırasında dengeyi sağlamıştı. Ama Birleşik Devletler'e karşı kıyılarının açığındaki Kuomintang ve Matsu adaları yüzünden duyduğu düşmanlık ve kapitalizmle çatışmasının kaçınılmazlığına olan inanca, en azından o sıralarda daha da aşırı bağlılığı, Mao'nun Kruşçev'in ilk zamanlardaki detant politikalarına epey kuşkuyla bakmasına yol açmıştı. Oysa Moskova'nın bakış açısından 1950'li yılların sonlarında Amerikalıları gereksiz yere kışkırtmak, hele onlar açık bir nükleer üstünlüğe sahipken budalaca bir şey olarak görünüyordu. 1959 yılında Hindistan'la olan sınır çatışmasında Çin'i desteklemek de diplomatik açıdan terslik olurdu. Çünkü Hindistan, Rusya'nın 3. dünya politikası için çok önemliydi ve Çinlilerin bağımsız eylemlere olan yatkınlıkları düşünülürse, bir ölçüde denetim imkanı elde etmeden Çinlilerin nükleer programına yardım etmekte epey akılsızlık olacaktı. Bunların hepsi Mao için birbiri ardınca gelen ihanetlerdi. 1959'da Kruşçev, Pekin'le olan atom anlaşmasını iptal etmiş, Hindistan'a Çin'e hiçbir zaman verilmediği kadar büyük borçlar öneriyordu. Bölünme bir sonraki yıl Moskova'daki Dünya Komünist Partileri toplantısında herkesin görebileceği kadar su üzerine çıktı. 1962-1963'e gelindiğinde işler daha da kötüye gitmişti. Mao, Rusları Küba konusunda teslim olmakla, sonra da Birleşik Devletler ve İngiltere ile kısmi nükleer deneme yasağı anlaşmasını imzalamakla suçlamıştı. Ruslar o sıralarda Çin'e ve müttefiki Arnavutluğa yaptıkları yardımı kesmişler, Hindistan'a verdiklerini arttırmışlardı ve ilk Çin-Sovyet sınır çatışmaları meydana geldi. Ancak bunlar hiçbir zaman 1969'da olanlar kadar ciddi değildi. Daha da önemli olan Çinlilerin 1964'te ilk atom bombalarını patlattıkları ve atış sistemleri üzerinde harıl harıl çalıştıkları haberiydi. Bu bölünme stratejik açıdan 1945'ten bu yana tek başına en önemli olaydı. 1964 Eylül'ünde Pravda okurları Mao'nun Çin İmparatorluğu'nun 19. yüzyılda Rusya'ya kaptırdığı, Asya topraklarını geri istemekle kalmayıp SSCB'yi Kurile Adaları'na, Polonya'nın batı bölümlerine, Doğu Prusya'ya ve Romanya'nın bir bölümüne el koymakla da suçladığına ilişkin bilgiyi görerek sarsıldılar. Mao'ya göre Rusya'nın boyutları küçültülmeliydi. Çin'in iddialarına göre bu küçülme 1,5 milyon kilometre kare oranında olacaktı. Dik kafalı Çin liderinin kendi retorikiyle kendi kendisini ne ölçüde büyülediğini söyleyebilmek zordur. Ama tüm bunların yanı sıra da sınır çatışmalarının ve Çinlilerin atom silahları geliştirmesinin Kremlin için baştan sona dehşet verici olduğu kesindi. Gerçekten de Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 1960'lardaki takviyesinin Kennedy yönetiminin savunma harcamalarında yaptığı artışlara karşılık verme ihtiyacından olduğu kadar en azından bir ölçüde doğusunda gördüğü bu yeni tehlike yüzünden de gerçekleştirilmiş olma ihtimali yüksekti. Çin sınırı boyunca yayılmış olan Sovyet tümenlerinin sayısı 1967'de 15 iken 1969'da 21'e ve 1970'te 30'a çıkarıldı. Bu ikinci sıçrama 1969 Mart'ında Damanski ya da Chenpao adasındaki ciddi çarpışmadan dolayı olmuştu. 1972'ye gelindiğinde Çinli olan 4500 millik sınır boyunca 44 Sovyet tümeni nöbet tutuyor. Doğu Avrupa'da ise 31 tümen vardı. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin dörtte biri de batıdan doğuya yayılıyordu. Çin'in de artık bir hidrojen bombasına sahip olması yüzünden Moskova'nın Lopnor'daki nükleer tesisleri bir ön alma taarruzu düşündüğüne ilişkin ipuçları vardı. Bunlar Birleşik Devletleri kendi muhtemel durum planlarını yapmaya itmiştir. Çünkü Birleşik Devletler Rusya'nın Çin'i ortadan silmesine izin veremeyeceğini düşünüyordu. Washington, Çin'in bir nükleer güç olarak gelişimini önlemek üzere 1964 yılında SSCB'ye önleyici askeri eylemde katılmayı düşündüğünden bu yana epey yol almıştı. Bu hiç de Mao, Çin'i tam gelişmiş bir üçüncü süper güç olarak ortaya çıktı demek değildi. Çin'in ekonomik açıdan çok büyük sorunları vardı. Bunlar, liderin tüm kesintileri ve belirsizlikleriyle kültür devrimini başlatma kararıyla şiddetlenmişti. Çin dünyanın en geniş ordusuna sahip olabilirdi ama halk milisleri Sovyetlerin motorlu piyade tümenleriyle boy ölçüşecek gibi değildi. Çin donanması genişleyen Rus filosunun yanında önemsiz kalıyordu. Hava kuvvetleri ise büyük olmasına rağmen genelde daha eski tip uçaklardan oluşmaktaydı. Nükleer atış sistemi ise daha başlangıç dönemindeydi. Bununla birlikte SSCB Çin'e karşı geniş çaplı bir nükleer saldırı yaparak Amerikalıları kışkırtma ve dünya kamuoyunu kızdırma riskini göze almaya hazır olmadıkça daha alt düzeyde yapılacak bir savaş kısa zamanda çok büyük can kaybına yol açabilirdi. Ve bu Çinlilerin kabullenmeye hazır göründükleri ama Rusların Brejnev çağında daha da az istekli oldukları bir şeydi. O halde Rus-Çin ilişkileri kötüye giderken Moskova'nın Batı ile nükleer silahları sınırlandırma toplantılarına ilgi göstermekle kalmayıp Federal Alman Cumhuriyeti gibi ülkelerle olan ilişkilerini iyileştirme sürecini de hızlandırması şaşırtıcı değildi. Willy Brandt yönetimindeki Almanya'da Adenauer'un dönemine göre detantı geliştirmeye çok daha istekli görünüyordu. Çin-Sovyet bölünmesi politik ve diplomatik arenada Kremlin için daha sıkıntı vericiydi. Kruşçev'in kendisi sosyalizme giden ayrı yolları, bu yolların her zaman için kendininkinden fazlaca sapmaması kaydıyla hoşgörüyle karşılamaya hazır olmakla birlikte SSCB'nin gerçek Marksçı ilkeleri terk etmiş olmakla açıkça suçlanması uydularının ve yanaşmalarının Sovyet boyunduruğunu üzerlerinden atmaya özendirilmeleri ve 3. Dünya'daki diplomatik çabalarının Pekin'in rakip olarak yaptığı yardım ve propagandalarla karmaşık hale getirilmesi apayrı şeylerdi. Bu özellikle böyleydi. Çünkü Mao'nun köylüye dayalı komünizmi çoğu kez Rusların sanayi proletaryasına verdiği ağırlıktan daha uygun görünüyordu. Bu Doğu Avrupa'daki Sovyet İmparatorluğu'nun Çin'in peşine takılması gibi gerçek bir tehlike var demek değildi. Bir tek alışılmıştan farklı olan Arnavutluk yönetimi böyle yapmıştı. Ama Moskova'nın 1968 tarihli Çek bağımsızlık reformlarını bastırması ve 1979'da Afganistan karşısındaki eylemleri yüzünden Pekin tarafından bir kez daha eleştirilmesi gene de sıkıntı vermişti. Üstelik Çin 3. Dünya içinde Sovyet nüfuzunu engellemek için daha elverişli bir konuma sahipti. Kuzey Yemen'de sıkı bir rekabet içindeydi. Tanzanya'daki demir yolu yapımı projesinden epey yararlandı. Moskova'yı Viet Minh ve Viet Cong'a Birleşik Devletler karşısında yeterli destek vermeyi başaramadığı için eleştirdi ve Japonya ile olan ilişkilerini tazelerken Tokyo'yu Rusya ile Sibirya'da fazlaca yoğun bir ekonomik işbirliğine girmemesi yolunda uyardı. Yapılan mücadele gene hiç de denk bir mücadele değildi. Rusya'nın kredi ve ileri silahlar konusunda 3. Dünya devletlerine verebileceği çok daha fazla şeyler vardı. Kübalı ve Libyalı vekilleri aracılığıyla da etkisini yayabilirdi. Ama sırf Birleşik Devletler'le olduğu kadar kendisi gibi Marksçı bir devletle de yarışmak zorunda kalışı, 20 yıl öncesinin ne olduğu belli, iki kutuplu rekabetlerine göre tümüyle daha rahatsız ediciydi. Böylece Çin'in izlediği iddiacı ve bağımsız çizgi, diplomatik ilişkileri özellikle de Asya'da her yönden daha karmaşık ve incelmiş hale getirdi. Çinliler Moskova'nın Hindistan'a kur yapmasına ve bundan daha da çok Çin-Hint sınır çatışmalarının ardından Yeni Delhi'ye askeri malzeme gönderilmesine içerlemişlerdi. O halde Pekin'in Pakistan'ın Hindistan'la olan kendi çatışmaları sırasında Pakistan'a destek vermesi şaşırtıcı değildi. Rusların Afganistan'ı işgali Çin'i fena kızdırdı. 1970'li yılların sonunda Moskova'nın Kuzey Vietnam genişlemesini desteklemesi, Kuzey Vietnam'ın Comecon'a girmesi ve Rusların Vietnam limanlarındaki deniz gücü varlıklarının artması Çin'i Rusya'dan daha da soğuttu. Vietnam 1978 aralığında Kamboçya'yı istila edince Çin güney komşusuyla kanlı ve pek başarılı olmayan sınır çatışmalarına girişti. Bunlara da Ruslar çok sayıda silah sağlıyorlardı. Bu aşamada Moskova Tayvan rejimine daha da sıcak bakıyor ve Pekin Rus filolarına karşı durması için Birleşik Devletleri Hint Okyanusu ve Batı Pasifik'teki deniz gücünü arttırması için ısrar ediyordu. Çin SSCB'yi Batı'ya karşı fazla yumuşak olduğu için eleştirdikten ancak 20 yıl sonra NATO'yu savunmasını pekiştirmesi için sıkıştırıyor ve hem Japonya'yı hem ortak pazarı Rusya ile olan ekonomik bağlarını güçlendirmeme konusunda uyarıyordu. Bunlarla kıyaslandığında Batı kampında 1960'lı yılların başlarından sonra meydana gelen ve büyük ölçüde De Gaulle'ün Amerikan hegemonyasına karşı açtığı kampanya yüzünden ortaya çıkan bozukluklar uzun vadede hiç de bu kadar ciddi nitelikli değildi. Ancak bunların da iki blokun parçalanmakta olduğu izlenimini güçlendirdikleri kesindi. İkinci Dünya Savaşı'nın anıları zihninde hala canlı olarak duran De Gaulle, Birleşik Devletler'in kendisine eşiti değilmiş gibi davranmasına hırslanıyordu. Amerika'nın 1956'daki Süveyş bunalımı sırasında yürüttüğü politikaya içerlemişti. Tabii bir de Dallas'ın QAnon gibi konularda nükleer cehennem yaratma tehdidini savurma alışkanlığı vardı. 1958'den sonra Fransa'yı Cezayir'den kurtarmaya çalışırken De Gaulle'ün birkaç yıl boyunca yapacak çok işi vardı. Ama o zaman bile Batı Avrupa'nın Amerikan çıkarlarına kendi görüşüne göre boyun eğişini eleştirdi. İngilizlerin 10 yıl önce gördükleri gibi De Gaulle de nükleer silahlarda büyük güç statüsünü koruma şansı buluyordu. 1960 yılında ilk Fransız atom denemesi haberini aldığında şöyle bağırmıştır. Yaşasın Fransa! Çünkü bu sabah daha güçlü ve daha gururlu o. Fransa'nın bağımsız bir nükleer caydırıcılık gücüne sahip olması konusunda kararlı görünen De Gaulle, Washington'ın İngiltere'ninkine benzer bir Polaris füze sistemi kurma önerisini Kennedy yönetiminin bu öneriye eklediği koşullar yüzünden öfkeyle geri çevirdi. Gerçi bu Fransa'nın kendi nükleer silahlar programının toplam savunma bütçesinin başka ülkelerde olduğundan çok daha büyük bir bölümünü, belki de bu oran %30'a varıyordu, tüketmesi demekti. Ama De Gaulle ve onun yerini alan kimseler bu bedelin ödenmeye değer olduğunu düşündüler. De Gaulle aynı zamanda Fransa'yı NATO'nun askeri yapısından ayırmaya başlayarak teşkilatın genel merkezini 1966'da Paris'ten çıkardı ve Fransa toprakları üzerindeki tüm Amerikan üslerini kapadı. Buna paralel olarak da Fransa'nın yaptığı işleri hararetle alkışlayan Moskova ile ilişkilerini iyileştirmeyi amaçladı ve hiç durmadan Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durmasının gerekli olduğunu ilan etti. De Gaulle'ün gösterişli eylemleri yalnızca Fransızlara özgü retorike ve kültür gururuna dayanmıyordu. Marshall Planı yardımları ve Amerikalıların yaptığı başka yardımlarla desteklenen ve Avrupa'nın 1940'lı yılların sonlarından itibaren yaşadığı genel ekonomik toparlanmadan yararlanan Fransız ekonomisi, hemen hemen 12 yıl boyunca hızla büyümüştü. Çin Hindi'ndeki 1950-1954 ve Cezayir'deki 1956-1962 sömürge savaşları Fransa'nın kaynaklarını bir süre için bu alanlara çekti ama onarılması mümkün olmayan bir durum yoktu. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu sırasındaki görüşmelerde kendi ulusal çıkarları bakımından çok elverişli koşullar elde eden Fransa, daha geniş olan bu pazardan yararlanabilmiş, bir yandan da kendi tarımında yeniden yapılanma gerçekleştirmiş ve sanayini de çağdaş çizgiye getirmiştir. De Gaulle, Washington'ı eleştirdiği ve İngiltere'nin AET'ye girişini kararlılıkla engellediği halde, 1963 yılında Adenauer Almanyası ile dramatik bir barışma gerçekleştirdi. Ve bu arada hep Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması, süper güçlerin egemenliğinden kurtulması, kendi şanslı geçmişini hatırlayıp aynı ölçüde şanlı bir kader arayışı için tabii ki Fransa'nın önderliği altında işbirliği yapması gereğinden söz etti. Bunlar büyük laflardı ama demir perdenin her iki tarafında da tepki uyandırdılar. Ve hem Rusların hem Amerikalıların politik kültürlerinden ve tabii ki ayrı ayrı yürüttükleri dış politikalardan hoşnut olmayan pek çok kimseye çekici geldiler. Ancak 1968'e gelindiğinde de Gaulle'ün kendi politikacılık mesleği öğrenci ve işçi ayaklanmalarıyla sarsılmıştı. Çağdaşlaşmanın getirdiği yükler ve Fransız ekonomisinin hala oldukça küçük boyutları, 1963'te dünya imalat sanayi üretimi içindeki payı %3.5'ti. Ülkenin General de Gaulle'ün düşlediği etkili rolü oynamaya yetecek kadar kudretli olmadığını gösteriyordu. Ve de Gaulle kendilerine ne tür özel anlaşmalar önerirse önersin, Batı Almanlar Birleşik Devletler'le olan sıkı bağlarında vazgeçmeye cesaret edemiyorlardı. Çünkü Bonn'daki politikacılar bu bağlara son çare olarak fazlasıyla yaslandıklarını biliyorlardı. Üstelik Rusya'nın Çeklerin 1968 tarihli reformlarını acımasızca bastırmaları şunu göstermiştir ki, Doğulu süper gücün kendi alanı içindeki ülkelerin, Fransa önderliğinde Avrupa çapında bir konfederasyon oluşturmaları şöyle dursun, kendi politikalarını geliştirmelerine bile izin vermeye niyeti yoktu. Bununla birlikte tüm kibirliliğine rağmen de Gaulle durdurulması mümkün olmayan akımların simgesi olmuş ve bunları hızlandırmıştı. Birleşik Devletler ve SSCB'ye kıyasla askeri yönden zayıfları olmasına rağmen Batı Avrupa devletlerinin silahlı kuvvetleri nispi olarak 1945 sonrası yıllarında olduğundan çok daha büyük ve güçlüydü. İkisi nükleer silahlara sahipti ve atış sistemleri geliştirmekteydiler. Ekonomik yönden aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacağı gibi Avrupa'nın toparlanması son derece başarılı olmuştu. Dahası Rusya'nın 1968'de Çekoslovakya'yı işgal etmesine rağmen Soğuk Savaş'ın Avrupa'yı sımsıkı kapalı bloklara bölme dönemi zayıflıyordu. Willy Brandt'ın Rusya ile Polonya ve Çekoslovakya ile ve özellikle de 1969-1973 yılları arasında Doğu Almanya ve rejimi ile ilk başta çok gönülsüz de olsa temelde 1945 sınırlarının sürekli sayılmasına dayalı olan gösterişli barışma politikası, Doğu-Batı ilişkilerinde bir gelişme dönemi açtı. Batı yatırımları ve teknolojisi demir perdenin ötesine geçti ve bu ekonomik detant, kültür değişimi programlarına, Helsinki İnsan Hakları Sözleşmelerine 1975 ve ileride askeri alanda ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları önleme ve karşılıklı olarak kuvvet indirimi sağlama çabalarına doğru taştı. Süper güçler kendilerine göre haklı sebepler ve özellikle Sovyetler açısından bir miktar kuşku payı ile bunların hepsine onay verdiler. Ama belki de en önemli konu Avrupalıların kendilerinin rapprochement'ın gerçekleşmesi için yaptıkları ısrarlı baskılardı. Böylece Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler soğuduğu zaman bile ileride bu süreci durdurmak ister SSCB, ister Birleşik Devletler için olsun son derece zorlaşacaktı. Amerika yeni çoğulcu uluslararası ortama uyum sağlamak için Ruslara göre çok daha iyi bir konumdaydı. De Gaulle'ün Amerikan aleyhtarı hareketleri ne olursa olsun bunlar hiçbir zaman Çin-Sovyet sınır çatışmaları, ikili ticaretin durdurulması, karşılıklı ideolojik atışmalar ve 1969'a gelindiğinde dünyanın her yanında kimi gözlemcileri bir Rus-Çin savaşının kaçınılmaz olduğunu ileri sürmeye götürecek kapışmanın ciddiyetine yaklaşmıyordu bile. Amerikan yönetimleri Fransa'nın eylemlerine ne kadar içerleseler de silahlı kuvvetlerini bu tür kavgalardan dolayı başka alanlara yayma gereğini hiç duymadılar. Zaten NATO'nun Fransa'nın hava sahasını ve Fransa'nın ortasından geçen sıvı yakıt boru hattını kullanma haklarını korumasına izin verilmişti. Paris'te Batı Almanya ile olan özel savunma düzenlemelerini sürdürüyordu. Böylece Varşova Paktı kuvvetleri batıya doğru saldırırlarsa Fransız askerlerinden de yararlanılabilecekti. Son olarak da Amerika'nın 1945'ten sonraki politikasının temel bir aksiyomu şuydu ki, güçlü ve bağımsız bir Avrupa'nın yani Rus egemenliği karşısında bağımsız varlığı Birleşik Devletler'in uzun vadede çıkarınaydı ve bu ülkenin savunma yüklerini azaltabilirdi. Bu tür bir Avrupa'nın Birleşik Devletler'e ekonomi ve belki de diplomasi alanında rakip olabileceği kabul edilirken bile böyleydi. İşte bu yüzden Washington Avrupa'nın bütünleşmesine yönelik tüm hareketleri desteklemişti ve İngiltere'ye AET'ye katılması için ısrar ediyordu. Buna karşı güçlü bir Avrupa Konfederasyonu ortaya çıktığı takdirde Rusya yalnızca kendisine askeri yönden güvensiz hissetmeye değil, böyle bir kuruluşun Romanyalılar, Polonyalılar ve öbür uydu halklar üzerindeki çekici etkisi konusunda kaygı duymaya da başlayacaktı. Moskova'nın Batı Avrupa karşısında geçici bir detant ve ekonomik işbirliği politikası yürütmesi, kısmen böyle bir politika teknoloji ve ticaret alanlarında yarar sağlayabileceği, kısmen Avrupalıları Amerikalılardan daha da uzaklaştırabileceği için ve kısmen de Çin'in Rusya'nın Asya sınırında yarattığı tehdit yüzünden ayrı bir konuydu. Ancak uzun vadede SSCB'yi askeri alan dışında her yönden gölgede bırakacak, belki askeri alanda da güçlü hale gelecek zengin, yeniden zindelik kazanmış bir Avrupa hiç de Rusya'nın çıkarına olmazdı. Öte yandan geriye dönülüp bakıldığında, Birleşik Devletler'in dünya gücü düzeyindeki değişikliklere ayak uydurmak için daha iyi konumda olduğu görülüyorsa da, bunun böyle olduğu 1960'ı izleyen uzun yıllar boyunca ortaya çıkmadı. Her şeyden önce Asya komünizmi konusunda sürüp giden bir hoşnutsuzluk vardı ve pek çok Amerikalının gözünde dünya devrimini yayma kışkırtıcılığını artık Kruşçev'in Rusyası yerine Mao'nun Çin'i yapıyordu. Çin'in Washington'ın da Moskova gibi kur yapmak istediği bir ülke olan Hindistan'la 1962 yılında yaptığı sınır savaşı, Kuemoy ve Matsu yüzünden çıkan çatışmalarda daha önceden yarattığı saldırgan izlenimini doğrulamıştı. Ve 1960'lı yılların başında Mao'nun propaganda mekanizması, Rusları Küba konusunda geriledikleri ve Batı ile sınırlı nükleer deneme yasağı anlaşmasını imzaladıkları için suçlarken, Birleşik Devletler ve Çin arasında bir detant olması hemen hiç tasavvur edilecek bir şey değildi. Son olarak da Çin 1965-1968 yılları arasında Mao'nun kültür devriminin yol açtığı çırpınışlar içindeydi. Ve bunlar ülkeyi sürekli bir istikrarsızlık içinde gösterirken, Washington yönetimleri için ideolojik açıdan daha da itici yapıyordu. Bu gelişmelerin hiçbiri Birleşik Devletler'le ilişkilerin düzelmesi için epey yol alınması mümkün bir durumun varlığına işaret etmiyordu. Tabii her şeyden önemlisi, Birleşik Devletler'in kendisinin de bu yıllarda Vietnam'daki savaşın çıkardığı sorunlar altında giderek daha çok çırpınmasıydı. Kuzey Vietnamlılar ve güneydeki Vietcong, çoğu Amerikalının gözünde usul usul sokulan ve daha fazla zarar vermeden zorla durdurulması gereken Asya komünizminin yeni belirtilerinden başka bir şey değildi. Ve bu devrimci güçler Çin ve Rusya tarafından teşvik edilip beslendiğine göre bu iki güçte belki özellikle sert eleştiriler yapan Pekin yönetimi, ancak özgür dünya karşısına dikilen düşman bir Marksçı ortaklığın parçaları olarak görülebilirlerdi. Gerçekten de Johnson yönetimi Vietnam'daki askeri varlığını tırmandırırken, Washington'daki karar mercileri çoğu kez Çin'i Kore Savaşı'ndaki gibi bir müdahalede bulunmaya kışkırtmadan ne kadar ileri gidilebileceğini düşünüyorlardı.